TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Program yapımcımız Filiz Erdekli, teknik yönetmenimiz Saadettin Polat ve ben Bahşende Yılmaz. Mutlu, keyifli bir akşam dileğiyle huzurlarınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bugün Bilim ve Teknoloji Dünyası programında iki konuk ağırlıyoruz. EMO yani Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan Pektaş ve Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Ayhan Altıntaş bizimle. Kendileriyle EMO tarafından, EMO Ankara Şubesi tarafından 29 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Elektrik Elektronik Mühendisleri Günleri üzerine konuşacağız. Aynı zamanda elektrik ve elektronik mühendisliği eğitiminin bugünü ve geleceği hakkında bilgiler edinmeye çalışacağız. Öncelikle Sayın Pektaş'a ve Sayın Altıntaş'a merhabalar, hoş geldiniz demek istiyorum.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sanıyorum yoğun bir günün ardından konuk ediyoruz sizi. Çünkü bugün başladı değil mi etkinlikler? Öncelikle Sayın Pektaş izin verirseniz niye elektrik elektronik mühendisleri günleri düzenlediniz? Bu ilk mi böyle bir etkinliğin düzenlenişi? Bu konuda bizi bilgilendirirseniz seviniriz.
Çok teşekkür ediyorum öncelikle çağırdığınız için. Başlangıçta şu düzeltmeyi de izninizle yapmak istiyorum.
Estağfurullah,
lütfen. Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen dediniz. Ancak eksik kaldı. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 3 saygın üniversitenin elektrik elektronik mühendisliği bölümleriyle birlikte bu etkinliği düzenledi. Bu üniversiteler Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi. Hocam da Bilkent Üniversitesi adına zaten yaklaşık bir yıldır süren bu çalışmalarda bizimle sürekli birlikte oldu. Bu çalışmaları beraber yürüttük. EMO biraz organizatör oldu ama işin etkinliğin akademik içeriğinin doldurması tamamen üniversiteler tarafından
fikir
yapıldı.
Fikir kimden çıktı? Üniversiteden mi?
Fikir beraber çıktı beraber. Diyelim. Beraber çıktı. Biz öneri götürdük. Her üç üniversitede çok olumlu karşıladı ve geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan bir çalışmayla bugün artık etkinliği yapar duruma geldik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nde bugün başladı. Halen devam ediyor şu anda. Ve cumartesi gününe kadar, cumartesi saat 17.30'a kadar da devam edecek. Bütün elektrik elektronik mühendisliği alanına ilgi duyan Ankaralıları ya da dışarıdan gelirse o da olur. Biz etkinimize bekliyoruz öncelikle. Nereden çıktığına gelirsek aslında çok sebebi var. Yani şimdi Ankara'yı şöyle bir düşündüğünüz zaman 70 milyonluk bir ülkenin 5 milyona yaklaşan nüfusuyla bir büyük kenti, başkenti ve ülkeyle ilgili elektrik elektronik mühendisliği alanındaki birçok konunun karar vericisi, siyasi karar vericileri Ankara'da, kamu kuruluşları, merkezleri Ankara'da. Çok ciddi bir akademik potansiyel var. Ankara'da üniversite sayısı sayamadık sanırım. Onun üstüne çıktı. Evet. 15'e yaklaşıyor ya da 15'i buldu. Bunlardan 10-12 tanesinde elektrik elektronik mühendisliği bölümü var. O anlamda akademik ciddi bir potansiyel. Sektör uygulamaları anlamında Ankara gerçekten önemli bir potansiyel. Özellikle kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarını sağlamada yapılan oldukça önemli üretimler söz konusu. İşte teknolojinin, bu alandaki teknolojinin gelişimi, sektörel uygulamaların gelişimi, toplum yaşamında bulunan uygulamalar, ülke gündemine bizim bu alan elektrik ve elektronik, elektrik elektronik mühendisliği ülke gündeminde de çok ciddi tartışmalara biliyorsunuz başlık yapıyor. İşte bir bakıyorsunuz işte bugünlerde özellikle Karadeniz'de HES'lerle ilgili tartışmalar var. Bu alanın konusu. Nükleer santrallarla ilgili tartışmalar, bu alanın konusu. Termik santralla ilgili tartışmalar, bu alanın konusu. Elektromanyetik dalgalar, bu baz istasyonlarıyla ilgili tartışmalar, bu alanın konusu.
Elektrik, elektronik birçok alanda
çok fazla daha var. İşte enerji ve çevre, enerjinin üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili tartışmalar, telekulak meselesi,
bir haberleşme. Birçok yakın branşla da işbirliği halinde.
Evet, işte bugün örneğin size şeyi söyleyeyim. İki tane özel oturum yapıldı işte açılış konuşmalarından sonra. Şu an birisi devam ediyor. Bunlardan birisi nanoteknolojiydi. Nanoteknoloji konusunda da örneğin bu konuda etkinlikte kendisine yer buluyor. Başka bir şey, uydu teknolojileri ve uygulamaları. Şu anda o konu tartışılıyor ODTÜ Kongre Kültür Merkezi'nde. Yani elektrik elektronik mühendisliği alanı dediğimiz alan gerçekten çok büyük. Biz de tam bu kadar geniş bir alana geçmişte ulusal kongreler yapıyorduk. O bu yıl başka yerlerde yapılacak. Ancak Ankara'da da bütün bu geniş konuları, geniş kapsamlı konuları tartışacak bir zemin ihtiyacı vardı. Hem akademinin hem kamu kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının, kişilerin, ilgi duyanların, işte meslek odalarının bir araya gelmesi için bir zemin ihtiyacı vardı. Bu zemin ihtiyacını doldurmak üzere yola çıktık ve buradan hareketle de önümüzdeki yıllarda da her iki yılda bir bunu daha farklı formatlara kavuşturarak, geliştirerek tekrarlama ihtiyacı olduğu konusunda bugün sinyaller aldık. Evet. Biz de ona zaten bekliyorduk açıkçası böyle bir sinyali.
Peki şimdi Sayın Altıntaş, sektörün hani işin içinde ticari kaygılar olduğu da düşünülecek olursa, sektörün bu işlere eğilmesi, onlar için gerekliliği biraz daha farklı değerlendirilebilir. Ama işin akademik boyutunu düşününce akademisyenleri biz hep şöyle görürüz. İşte ticari kaygılardan uzak, kendilerini tamamen araştırmaya, öğretmeye, bilime adamış kişiler, bilim insanları, bilim adamları. Onlar niye ihtiyaç duyarlar böyle bir toplantılara, bu tür gündemlere girmek size ne katıyor? Akademik olarak ne katacak?
Sizin de bahsettiğiniz gibi akademisyenlerin en önemli görevleri eğitim vermek. Ama bu eğitim verirken de sadece bilgiyi öğretmek değil, mümkünse bilgi üretmek. Hı-hı. Onun için araştırma yapmak. Bu araştırmada tabii tek başına kolay kolay olmuyor. Başka insanlarla görüşmek, başkalarının fikirlerini almak, onlarla tartışmak, bir araya gelmek, kimin ne yaptığını takip etmek gibi konular çok önemli. Onun için bu tür kongreler, konferanslar bir öğretim üyesinin de kendisini geliştirmesi açısından çok mühim. Öğrencilerimizi de aslında artık araştırmaya yönlendirmemiz lazım. Lisans seviyesinde de elektrik, elektronik mühendisliğinde öğrencilerimizin çeşitli konularda fikir üretebilmelerini, her şeyi ezberleyerek, olduğu gibi kabul ederek değil, sorgulayarak öğrenmeye çalışmalarını teşvik etmemiz lazım. Araştırmacılık küçük yaşta başlamalı aslında. Maalesef bugün de toplantıda, açılışta Bilkent Üniversitesi Rektörü Abdullah Hocamız belirtti, Abdullah Atalar konuşmasında belirttiler. Yorgun geliyorlar üniversiteye.
Dershane bir maratondan
yorgun,
çıkmış
dershane
olarak
yorgun
geliyorlar,
olarak geliyorlar.
Evet.
Ve üniversiteye geldikleri zaman kendilerini düze çıkmış, rahatlama aşamasında hissetmek, hı hı, istiyorlar. Halbuki orası aslında başlangıç. Hatta Amerika'da üniversite mezuniyetine commencement deniyor.
Yani
başlangıç deniyor. Hayata başlangıç deniyor, hı hı, aslında. Dolayısıyla üniversite hayata hazırlaması lazım öğrencileri. Evet. Bizim öğrencilerimiz maalesef dershanelerde bilgiyle yüklenmiş, ezberlemiş ve çeşitliliğe izin verilememiş bir ortamda yetişerek geliyorlar.
Yorumlama, bağlantı kurma,
sorgulama
kabiliyetleri gelişmemiş oluyor.
Evet, orada biraz eksiğimiz var. Bizim lise eğitimimizde bu konuları hakikaten derinliğine incelememiz lazım.
Evet.
Öğrencilerin bol bol yazı yazmasını sağlamamız lazım ama maalesef liselerimizde kompozisyon diye bir dersimiz yok. Çünkü üniversite sınavında sorulmuyor.
Evet.
Kaldırıldı aslında.
Kaldırıldı. Tabii bizim eğitim sistemimizi hani konuşabiliriz, evet. Saatlerce de konuşabiliriz, eleştirebiliriz, önerilerde bulunabiliriz. Ama ne yaparsak yapalım bu program çerçevesinde bizim yapabileceğimiz, çözüp sonuçlandırabileceğimiz, evet. Konular değil. O zaman sizler de hazır buradayken, evet. Hem akademisyen olarak hem sektörden kişiler olarak ne bundan sonrasında üniversite aşamasında ve üniversitenin o sizin başlangıç saydığınız noktaya geldiklerinde hayatın içinde neler yapabileceklerini konuşup tartışmamız lazım. Yalnız bunu şu çerçevede değerlendirir misiniz? Az önce Sayın Pektaş birçok konu başlığıyla, birçok alanla elektrik elektronik mühendisliğinin bir arada yürüdüğünü, bağdaştığını söylerken işte nanoteknolojiden bahsetti. Belki benim aklımda olduğu için mi bilmiyorum, hemen bilgisayar işin, evet. içine giriyor. Endüstri giriyor. Farklı birçok mühendislik, hatta evet. tıp, değil mi?
Evet.
Bir arada yürüyen kollar. Bu kabul, ama şöyle bir de durum yok mu? Türkiye tarihinde belli dönemlerde hep belli alanlara önce bir rağbet olur. Aslında bu tarımda da böyledir. Bir sene herkes patates eker, ertesi sene patatesi kimse satın almaz, tarlada kalır. Bir sene bakarsınız pedagojik formasyona herkes yönelir, ertesi sene onlar işsiz kalır, ortadadır. Herkes bu sefer yok o iyi değil, ben hukuka gideyim der. Sanki elektrik elektronik mühendisliği alanında da geçmişte böyle bir dönem olmadı mı?
Evet.
Yani ben sizin böyle elektrik elektronik mühendisleri günleri düzenlemenizin sanki bu sıkıntıdan yola çıkarak düzenlenmiş gibi bir ön yargıyla önce konuya baktım. Nasıl bulursunuz?
Aslında Türkiye bu bakımdan Batı ülkelerinden biraz ayrılıyor. Batı ülkelerinde mühendisliğe yönelen öğrenci sayısına baktığımızda Türkiye o bakımdan daha, Türkiye'de daha çok öğrenci mühendislik alanına yöneliyor. Özellikle elektrik elektronik mühendisliğine yöneliyor. Dolayısıyla biz elektrik elektronik mühendisliği bölümleri olarak o bakımdan şanslıyız. Bu geçmişte biraz daha iyi durumdaydı ama bu yönelim geriler, bir en parlak öğrenciler açısından biraz tıbba yönelim var ama yine hala çok büyük ilgi var. Elektrik elektronik mühendisliğinde Batı ülkelerinde öğrenci sayısı biraz daha düşük. Tıp, hukuk daha öne çıkıyor. Türkiye'de de yavaş
bunu
yavaş
neye
bu duruma geliyoruz.
Niye? Türkiye çok mu gelişmiş elektrik, evet. elektronik ve teknolojide çok iyi bir yerde de mi istihdama bu kadar gerek var?
İyi mühendise her zaman ihtiyaç var. Türkiye'nin altyapı ihtiyaçları var. Ayrıca da Türkiye'de önemli ölçüde savunma sektörü gelişmesi var. Telekom sektörü gelişmesi var. Dolayısıyla burada elektrik elektronik mühendislerine büyük ihtiyaç var. Enerji
şöyle
konusunda büyük yatırımlarımız var.
Gelişmekte olan, yeni atılımlar, adımlar atmakta olan ülkelerde mi daha çok acaba elektrik elektroniğe yönelme,
evet.
ihtiyacı
şu anda
var?
Evet, biraz öyle.
Dünyadaki, hı-hı. duruma bakarsanız doğudaki ülkelerde Kore, Singapur, Japonya gibi, Çin gibi, hı-hı. ülkelerde elektrik elektronik mühendisine yönelme tabii ki Batı ülkelerinden daha fazla.
Evet. Peki efendim siz uygulamanın alandan diye eğer niteleyebilecek olursak nasıl elemanların yetişmiş olarak gelmiş olmasını istiyorsunuz? Yani akademisyenlerden beklentiniz ya da onlara yönelik eleştirileriniz ne olabilir? Hani liseyi eleştiriyoruz da üniversiteliler liselileri eleştiriyor. Peki iş hayatı üniversiteliden ne bekliyor? Nasıl eleştiriler yöneltirsiniz?
Tabii ben doğrudan bir iş hayatı gözlüğüyle burada bulunmuyorum. Daha ziyade benim hem konumum hem de genellikle baktığım nokta, bu işi yapan bütün elektrik elektronik mühendisleri bizim üyelerimiz ya da potansiyel üyelerimiz. Yani bir işveren
yetişmiş
gözüyle
eleman,
bakmıyorum ben.
Hayır, işveren değil ama.
Bakamıyorum. Şöyle
hani
ama şunu söyleyebiliriz.
Hayatın içinde olması gereken insanların toplandığı bir çatıda değil misiniz aslında?
Evet, hem yetişmişler var hem mühendisliğe yeni adım atanlar da var. Evet. Dolayısıyla orada ancak kendi kişisel gözlemlerimiz olabilir. Misyonum da o değil burada. Bir işveren olmadığı için o gözle bakmayı da beceremem. Onu da itiraf edeyim burada. Herkes de duydu ama. Bizim eleştirilerimiz belli konularda var üniversitelere. Yani üniversitelere değil aslında yüksek öğrenim kurumu sistemine, bir mekanizmaya yönelik olarak. Yani ben tam da o jenerasyondan bir kişiyim. Üniversiteye 80'de girdim. Çok çalışkan olmadığım için 88'de ancak bitirebildim. Hazırlık dahil. Şimdi orada hem YÖK öncesi hem YÖK'ün tam uygulanmaya başladığı dönem ve YÖK'ün sonrası işte o ilginç bir dönem, hepsini görmüş oldum. Ben hep şunu söylüyorum ama yani kendi adıma kabul ediyorum. Bizden önce mezun olanlar bizden daha iyi mühendislerdi. Çünkü hani bugün Bilkent Üniversitesi Rektörü hocamızın, Abdullah Hoca'nın sunumunda da belli eleştiriler vardı. Hocamın az önce söylediği, daha ezberci bir sisteme doğru yöneldi. Bu ne yazık ki üniversitelerde de benzer bir durum söz konusu. Yani araştıran, kendini geliştiren, öğrenmeyi öğrenen değil, bir bilgiyi alıp sürekli o bilgiyi kullanmaya çalışan. Tabii şöyle bir şey var. Her ne kadar böyle olsa da sonuçta burası bir üniversitedir. Üniversitenin verdiği o akademik mühendislik formasyonuyla zaten insanlar kendisini geliştirmeye eğilimli. Bunu da yapıyorlar. Ancak yeterli mi derseniz, bu konuda yeterli olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani gidişat çok iyi değil. Ben hatta geçenlerde böyle bir şey sırasında bir arkadaşa üniversitenin artık şöyle algılandığını söylemiştim. Birçok insan da hak veriyor buna. Lisenin kravatsız gidileni. Bu değil ya, ama şimdi üniversitenin bu olmaması gerekiyor.
Ya da yoklama alınmayanı belki.
Ya da yoklama alınmayanı değil. Fark etmez. Şimdi şey olarak, yani bir bilimsel düşünceyi kavrama, bunu geliştirme, sorgulama zihniyetini, zaten bu özelliklerini varsa da öğrencilerin lisede köreltiyoruz. İşte hocamın dediği gibi, hazır çözülmüş soru bilgisiyle bunu yükleyerek üniversite sınavından bir atlasın diye uğraşılıyor. Ondan sonra bu artık bir öğrenme biçimine dönüşüyor çocuklarda. Yani yanlışlık daha eskilerden başlıyor. Üniversite bunu düzeltebilir mi? Ne kadar düzeltebilir? Çok emin değilim. Hani ben pedagog olmadığım için ya da pedagojiyi çok iyi bilmediğim için. Ama yansıyan şey şu, benim net olarak gördüğüm. Benden öncekilerden daha kötü mühendisim. Hani tamam, arada kendimi de çıkarayım ama daha sonrakiler daha da kötü. Çünkü görebildiğim kadarıyla mühendisler artık, ya da yeni nesil biraz da mühendislikte olması gereken şu soruyu sormuyor. Sorması gerektiğini düşünüyorum. Mühendislik biraz da hayatta her şeyi daha iyi nasıl yapabileceğini düşünmektir. Ben biraz öyle görüyorum. Bir mühendis herhangi bir şeyle karşılaştığında ben bunu daha iyi nasıl yapabilirim sorusunu sormalı.
Ama hayata öyle bakabilecek kişilerin o bölüme, o fakülteye gitmiş olması lazım.
Evet.
Bu halbuki yine dönüyoruz sırasında, sisteme. Puanı kimin nereye yeterse, hangisi yani, popüler, ismine hangisinin daha kulağa hoş geliyorsa orayı tercih edip gitmiyor insanlar.
Genel kültür olarak şöyle bir şey oluştu, ya da algı olarak ya da davranış biçimi olarak da itaat eden, biat eden insanlar haline geldik. Ama işte bilim de, mühendislik de tam bunun zıddı. Yani
soran, sorgulayan.
Evet, hani Newton ağacın altında otururken başına düşen elmayı sadece yeseydi biz belki bugün yer çekimini bilmiyor olurduk. Bunun niye düştüğünü sorduğu için o Newton.
Peki şimdi Sayın Pektaş, sizin benden öncekiler daha iyiydi, ben ve benden sonrakiler gittikçe acaba
ben o kadar karamsar
mı
değilim
deyince burada akademisyenlere bence söz hakkı doğuyor. Ben o söz hakkının içine şu soruyu da eklemek istiyorum Sayın Altıntaş, izninizle. Mesela bu elektrik elektronik mühendisleri günleri etkinliğinde bir takım konuşulan konu başlıkları, isimleri bile duyunca bir sıradan insanlara çok yabancı geliyor. Türkiye'de rüzgardan üretilen elektriksel güç, bunun izlenmesi, tarih ve zaman tabanlı güneş takip sistemi, hani bunlar bizim hayatımızda bize çok yabancı kavramlar. Peki üniversiteler bu kadar hızlı gelişen bir ortamda bu isimlere, bunların sadece isim olarak kalması değil de bunların araştırması, sorgulamasını yapabilecek eleman yetiştirmeye hazır mıydı? Evet. Bunlar hayatımıza çok hızlı girmedi mi?
Evet, hazır diyebilirim. Ben Ramazan Bey kadar karamsar değilim o konuda. Hala çok iyi mühendislerimiz yetişiyor. İyi mühendislik okullarımız var. Hatta ben mühendislik okulları arasında Türkiye'de ve dünyada rekabetin biraz daha arttığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu topyekün bir iyileştirme anlamında değilse de çok iyi üniversitelerimizin olduğunu, bunlarda da çok başarılı öğrencilerimizin yetiştiğini söyleyebilirim. Tabii burada öğrencilere vermemiz gereken yeniliklere açık olması, iyi iletişim kurabilmesi, bu sözlü veya yazılı olabilir, kendini iyi sunabilmesi, takım çalışmasına hazır olabilmesi ve elini kirletebilmesi, yani deney yapabilmesi, yaptığı şeyleri gözlemleyebilmesi olması lazım. Hı hı. Bunun için de üniversitenin bu tür altyapıları hazır etmesi, öğretim üyelerinde bu konuda istekli olması lazım. Üniversiteler kendilerini bu şekilde adapte etmeleri lazım. Öğrencilerimizin de tabii...
Yalnız hep lazım diye konuşuyoruz da, hani bunların hayata geçirilmiş, ben de evet, bir lazım diyeyim, hayata geçirilmiş olması lazım. Yani değil mi? Evet. Artık lazım ben, kısmını değil, şey, yapıldı yapılıyor yetişti, diye konuşmak aşamasındayız. Yani
yapıldı yapılıyor deyince hani biz yapıyoruz, şurası yapıyor, burası yapıyor demek istemedim. Onun için, hı hı, söylüyorum. Yapılan üniversiteler var Türkiye'de. Hı hı. Dolayısıyla lazım kelimesinin yanına evet yapılıyor da ekleyebilirim.
Ekleyebiliriz. Peki şimdi az önce de Sayın Pektaş da belirtti. Sadece biz EMO değil, aynı zamanda üniversitelerimizde, başkentteki üniversiteler, Bilkent var, Gazi var, ODTÜ var, Kırıkkale Üniversitesi var. Ama bir şeyler eksik değil mi? Yani niye bütün Türkiye çapındaki üniversiteler yok? Niye dünya ile alışveriş yapılabilecek, fikir teatisinde bulunabilecek dünya üniversiteleri yok?
Cevap vereyim. Zaten az önce de söyledim, bu ilk yapılan bir etkinlik. Yani, hı-hı, bu elektrik elektronik mühendisliği günleri olarak 2011 yılında ilk kez yapıldı. Hedef her iki yılda bir bunu tekrarlamak. Ki tekrarlandığı zaman bütün elektrik mühendisler odasının bütün etkinliklerinde her zaman bir adım öteye atılır. Yani bu yıl yapılan herhangi bir etkinlik, ne etkinliği olursa olsun, bir yıl sonra yapıldığında daha da geliştirilir.
Olur, evet.
Gerek katılım zenginliği, şu anda belki biraz da EMO Ankara Şubesi'nin coğrafyasına sıkışmış gibi görünebilir. Onun dışından da var. Ama hani Afyon'dan Erzurum'a kadar olan bir bölge bizim şubeye bağlı. Yoğunluklu olarak buralardaki üniversitelerle biz ilişkiye, hı hı, geçtik ve onların katılımlarının ağırlıklı olduğu bir şey, ama onun dışında örneğin Gaziantep Üniversitesi'nden de var bizim bölgemizin dışında. Henüz yabancı katılım yok ama önümüzdeki yıllarda bu olabilir. Yani önü kapalı değil zaten, onun önü açık. Ben yalnız bu arada şeye de, az önceki konuyla ilgili bu mühendislik eğitimiyle ilgili söylediklerim şey anlaşılmasın. Herkesi geneller bir şekilde değil. Bu tür olumlu olmayan örnekler de var. Yani bu hocamın dediği gibi doğru yapanlar da, olumlu, hı hı, yapanlar da vardır. Onların da hakkını elbette teslim etmek lazım. Ama biraz hani eğitim sistemine ya da mekanizmasına yönelik olarak daha ticari kaygıları öne alan uygulamalar son yıllarda. Vakıf üniversitelerini ben biraz eleştirel olarak değerlendiriyorum. Her ne kadar hocam da bir vakıf üniversitesinde olsa,
evet,
işte buralarda baktığınız zaman, yani bir işte uzaktan eğitimle mühendis olunmaya çalışılıyor ya da bu tür üniversite, ki son günlerde bazı kamu üniversiteleri de böyle bir yola girmeye çalışıyor. Çok ciddi tehlikeli adımlar. Yani eğer uzaktan eğitimle mühendis olunmaya da başlarsa, artık hocam az önce elini kirletmekten başladı. Evet. Yerinden kalkmayan, sadece belki sabah uyanacak, yatağından kalkmadan pijamasıyla işte televizyonun ya da bilgisayarın karşısında, eğer bu dersleri izlemekle ne kadar interaktif olabilir bilmiyorum. Ne kadar hani orada
belki sınavlar hani da interaktif ortamda
bizim
yapılıyor.
Bizim laboratuvarlar elektrik elektronik mühendisliğinde ben işte devre dersinde laboratuvarımız vardı. Hocam bilir. Evet. Elektrik makinaları dersinde vardı. Elektronikte vardı. Yani 3 tane derste çok ciddi laboratuvar görüyorsunuz. Ki daha sonra bazı ileri uygulamalarda yüksek gerilimde de laboratuvar olan şeyler var. Şimdi bu laboratuvar eğitimini nerede alacak ya da uygulama olan şey nerede olacak ya da az önce dediğim gibi hani tamam kravat bile takmıyor da hiç elbise de giymiyor. Peki mühendis demek sadece bir bilgiyi alıp beynine atan mıdır? Yoksa çevresindeki insanlarla sosyal ilişkiler kuran ve geliştiren insanda olması gerekmez mi? Yani bu mühendis buradan bütün her şeyi öğrenecek de topluma nasıl faydalı olacak? Yani bununla ilgili bir kafasında soru işareti olacak mı? Gibi sorular artırılabilir. O anlamda biraz da bunları çok ayrıntılı düşünmek lazım. Bu şeyle ilgili zaten izninizle onu da söyleyeyim. Cumartesi günü kapanışta bir panelimiz var. Elektrik elektronik mühendisliği eğitiminde bugün ve gelecek. Cumartesi günü Kongre Kültür Merkezi'nde saat 15.30 ile 17.30 arasında bu konu buradakinden çok daha detaylı farklı bakış açılarıyla zaten tartışılacak. Belki bunun detaylarını orada tartışabiliriz. Siz katılırsanız tabii orada.
İnşallah. Şimdi tabii süremiz çok az kaldı ama biz hep iğne batırarak konuştuk şu ana kadar. Biraz da hoşluklarından bahsedelim. Yapılan güzel araştırmalardan az önce isimlerini bile okuyunca bize çok yabancı geliyor dediğimiz ama Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelinen olumlu noktalar da var, öyle değil mi?
Evet, tabii.
Yani onları da göz ardı etmeyelim.
Türkiye şu anda bir ilk defa bir uydu yapıyor. İnsansız uçak yapmaya çalışıyor. Bu tür teknolojiler tabii ki mühendisler sayesinde oluyor. Bunlar dünyanın en üst teknolojileri şu anda. Dolayısıyla bunlara soyunan insanlarımız var. Nanoteknolojide çok iyi merkezlerimiz var. Birçok silahı kendimiz yapıyoruz. Telekomünikasyon teknolojisinde özellikle yazılım alanında çok başarılı olmuş firmalarımız var. Türkiye'nin üniversitelerinden mezun olmuş, dünyanın çok değişik yerlerinde başarılı şekilde çalışan mezunlarımız var, mühendislerimiz var, akademisyenlerimiz var. Onlar temel eğitimlerini hep Türkiye'deki üniversitelerden aldılar. Dolayısıyla Türkiye...
Keşke yabancı ülkelere de kaptırmasaydık onları. Türkiye'de istihdam edip, burada mutlu edip o güzel çalışmalarını, verimli oldukları şeyleri.
Evet, ama ben yine de bardağın yine de dolu tarafına bakıyorum. Onların bir kısmı da geri dönüyorlar. Oradaki birikimlerini de hatta alıp getiriyorlar. Ben çok negatif bakmıyorum. Burada biz de Amerikalıların, Avrupalıların yaptığı gibi belki yurt dışından başarılı öğrencileri çekmeye çalışmamız lazım belki de.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz her iki konuğumuza da. Programımıza veda ederken bugün başlamış olan ve 1 Ekim günü sona erecek olan Elektrik Elektronik Mühendisliği günlerinin Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam ettiğini duyurmuş olalım. EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pektaş ve Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Ayhan Altıntaş konuklarımızdı sevgili dinleyiciler. Program yapımcımız Filiz Erdekli, teknik yönetmenimiz Saadettin Polat ve ben Bahşende Yılmaz. Mutlu bir akşam dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Bilim ve teknoloji dünyası. TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.